Ayrım 19, sayfa 162. Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Muz yetiştiriciliğinde nelere dikkat edilmeli? Avantajları: üretim fazlasının olmaması, fiyatının istikrarlı olması, dekardan alınan birimin dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi, işçilik masraflarının nispeten düşük olması, örtü altı yetiştiricilikte neredeyse yıl boyu üretim yapabilmesi ve hastalıkların yaygın olmaması. Dezavantajları: üretim maliyetinin yüksek olması, ihracat rekabet üstünlüğünün olmaması, örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı bazı lokasyonların iklim ve yetiştirme şartlarının uygun olmaması. Üretici yapısı: yaş ortalaması 48, deneyim ortalama 18 yıl. Örtü altı üretim yapanların deneyimi daha düşük. Açıkta üretim yapan üreticilerin %23'ü, örtü altı üretim yapanların ise %53'ü tarım dışından ve emekli. Tüketim ve pazarlama: muz her gelir seviyesinden insanların, tüketicilerin sofrasına giren bir ürün. Muzda markalaşma, coğrafi işaret ve izlenebilirlik konularında kayda değer bir gelişme yok. Açıkta yetiştirilen muzun koku, tat ve aroması ithal muza ve diğer bölgelerde yetiştirilenlere kıyasla daha üstündür. Tüccarlar, komisyoncular, tüccar komisyoncular ve üreticiden az miktarda ürün doğrudan tüketicilere ulaşıyor. Destekler: muz üretiminde iyi tarım uygulamaları, organik tarım, mazot ve gübre, toprak analizi, katı organik gübre, açıkta ve örtü altı biyolojik ve biyoteknik mücadele, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma, çatak desteklerinde yararlanılmaktadır. Yatırım maliyeti yüksek. Bu nedenle yatırımlar Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleme Fonları, yani İPART ve finans kuruluşlarınca destekleniyor. Özel finans kurumları ve kamu bankaları da muz yetiştiriciliğinde yatırım ve işletme kredisi sağlıyor. Ayrıca faiz indirimli kredi ve hibe destekleri de sağlanıyor. Yatırım kredileri, yeni sera kurulması, mevcut seraların büyütülmesi, bakımı ve onarımı, kurulu bir işletmenin satın alınmasına yönelik veriliyor. Muz üretiminde açık alanlarda don, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskın riskleri, örtü altında dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, kar ve dolu ağırlığı, taşıt çarpması, sel ve su baskını, enkaz kaldırma masrafı gibi riskler sigorta teminatı kapsamında. Muz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor, üretim artıyor. Ancak bu artışın ne kadar planlı olduğu tartışılıyor. Birçok girişimci örtü altı muz yetiştiriciliği yapmak istiyor. Bu bir moda gibi yayılıyor. Yatırım yapılırken su, iklim, pazar, maliyet gibi faktörler dikkate alınmalı. Nar üretimi de bir dönem moda şeklinde artmış, ancak iyi planlanamadığı için sonu hüsran olmuştu. Dileriz aynı yanlışlar muzda yaşanmaz. Muz hakkında bilinmesi gerekenler: Türkiye'de muz üretim maliyeti diğer ülkelere kıyasla daha yüksek. Muz yüksek gümrük vergi oranları ile korunuyor. Koruma olmadığında yerli muzun ithal muzla rekabet etmesi çok zor. İthalat yurt içi üretimi olumsuz etkiliyor. Muz üretiminde bilgi eksikliği, girdi fiyatları, kalite, pazarlama, etkisiz üretici örgütlenmesi gibi sorunlar var. Üretim çok geniş bir alana yayılıyor. Ticari muz yetiştiriciliğine uygun alanlar belirlenmeli. Muz üretiminde su tüketimi çok yüksek. Yoğun muz üretilen bölgelerde çok sayıda kuyu var. Bölgede yeraltı su kaynaklarının azalması söz konusu olabilir. Nitekim 2020-2021 yılı kurak geçince muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Antalya'da su sorunu yaşanmaya başlandı. Kontrolsüz, plansız ve eksik bilgiyle yapılan muz üretimi birkaç yıl sonra ekili alanların çoraklaşmasına ve verimsiz alanlara dönüşmesine neden olabilir. Açıkta muz yetiştiriciliği riskler barındırıyor. Dolayısıyla örtü altı yetiştiriciliği ön plana çıkıyor. Ancak kontrolsüz örtü altı yetiştiriciliğinin büyümesi belli bir süre sonra seraların terk edilmesine neden olabilir. örtü altı üretim açıkta muz üretimine kıyasla daha fazla dikkat gerektirir. Muz üretiminin artması kaynak tahsisini bozmaktadır. Muz bölgesinin doğal ürünleriyle yani turunçgillerle toprak için rekabet etmektedir. Muz üretiminin artması bölgenin doğal ürünlerinin üretimini baltalayabilir. Muz yetiştiriciliği ile ilgili bir veri tabanı hazırlanmalı, sektörde yer alan üretici ve üretici adayları bilgilendirilmeli. Muz üretimi yapılan bölgelerde uygun muz türleri tespit edilmeli. Örgütlü bir muz üretimi için bölgesel kooperatifleşme sağlanmalı. Hollanda hem muz ithal ediyor hem de muz ihraç ediyor. Bunu kooperatifler mezat sistemlerinden yapıyor, incelenmesi yarar sağlayacaktır. Türkiye'de muz üretiminde Ar-Ge faaliyetleri öncelenmelidir. Doku kültürü ile yetiştiricilik sağlanmalıdır. Nakliye koşullarına elverişli olmayan muz çeşitleri ticari anlamda farklı alanlarda değerlendirilmeli. Bu alanlar muzlu içecekler, shake, frozen, smoothie, muz kolonyası, muz sabunu, muz cipsi, muz difinden elde edilen ürünler olarak sayılabilir. Muz üretiminde ciddi bir kadın emeği söz konusu. İş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, kadın istihdam ve refahının iyileştirilmesi gibi konularda küresel bir standart sağlanmalı. Muz işleme ve paketleme ile ilgili standart bir uygulama geliştirilmeli. Dünya yaş meyve ürünleri üretiminde ilk sırada yer alan tropikal bir meyve olan muzun Türkiye'de üretimi arttıkça ithalatı da azalıyor. Muzda kendine yeterlilik %50'lerden %77'ye kadar yükseldi. Yapılan yeni yatırımlarla birkaç yıl içinde kendine yeterliliğin %90'lara çıkması bekleniyor. Üretim artışına rağmen muzda fiyat yüksek seyrediyor. Daha doğrusu diğer ürünlerde olduğu gibi üretici de ucuz, tüketici de pahalı. Muzun yanı sıra Türkiye'de avokado, mango, çarkıfelek, ejder meyvesi, daha birçok tropikal meyve de yetiştiriliyor. Bu konuyu üretme tüket, ithalat siyaset rant kıskacında tarım kitabımda ayrıntılı olarak yazmıştım. Türkiye Avrupa'nın tek yaş çay üreticisi. Çay bitkisi her yerde yetişmiyor. Çin, Hindistan, Endonezya, Sri Lanka, Japonya ve Kenya önemli üretici ülkeler. Türkiye çay üretiminin yapıldığı az sayıdaki ülkelerden birisi. Aynı zamanda Avrupa'da çay üretimi yapılan tek ülke. Ülke tarımı için büyük bir zenginlik. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi ekonomisinin en önemli ürünü. Sadece üreticiler için değil, esnaf, tüccar, sanayici, yarattığı istihdam ve diğer ekonomik faaliyetler için büyük bir ekonomik değer. Türkiye'nin kişi başına çay tüketiminde dünyada ilk sırada olduğu dikkate alınınca bunun önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Üretmezsek ithal etmek zorunda kalacağımız bir ürün. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yani FAO'nun verilerine göre dünyada 4 milyon 193 bin hektar alanda çay üretimi yapılıyor. 2019 verileriyle yıllık kuru çay üretimi 6 milyon 497 bin tondur. Türkiye çay üretim alanları bakımından Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka, Vietnam ve Endonezya'dan sonra 7. sırada. Kuru çay üretiminde ise Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka'dan sonra 5. sırada yer alıyor. Dünyanın en çok çay ihraç eden ülkeleri sırasıyla Kenya, Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam. İthalat yapan ülkeler ise Pakistan, Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır. Çay sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek olarak biliniyor. Kişi başına yıllık kuru çay tüketiminde Türkiye ortalama 3,5 kilo ile ilk sırada. Libya 2,4 kilo ile ikinci. Afganistan kişi başına 2,2 kilo ile üçüncü sırada yer alırken Katar, İngiltere, İrlanda kişi başına yıllık 2 kilo kuru çay tüketiliyor. Türkiye'nin çay üretim alanları 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden belirlendi. Yasa ile belirlenen bu alanlarda çay üretimi yapılıyor. Çay üreticilerine çay bahçesi ruhsatnamesi veriliyor. Bu ruhsatname mevzuata uygun olarak çay bahçesi tesis edildiğini ve üretim yapıldığını gösteriyor. Üreticiler ruhsatnameye kısaca çay cüzdanı diyor. Cüzdanı olanlar yaş çay üreticisi olarak adlandırılıyor. Türkiye'de 200 bin civarında yaş çay üreticisi var. Bunların hepsi çay bahçesi sahibi değil. Bazıları işletici olarak çay cüzdanına sahip. Rizeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çay cüzdanı sahibi olduğu biliniyor. Çay cüzdanı sahiplerinin bir bölümü üretim bölgelerinde, bir bölümü ise İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde yaşıyor. Üretim bölgesi dışında yaşayanlar her sene hasat zamanı gelir, hasadını yaptırır, çayı teslim eder ve yaşadığı kente geri döner. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yani Çaykur 2020 yılı verilerine göre Türkiye yaklaşık 786 bin dekarda yılda ortalama 1 milyon 400 bin ton yaş çay üretiyor. Çay hasadı birinci, ikinci ve üçüncü sürgün olmak üzere yılda 3 kez yapılıyor. İlk sürgün hasadı Mayıs-Haziran, ikinci sürgün Haziran-Ağustos ve üçüncü sürgün de Ağustos-Ekim döneminde gerçekleştiriliyor. Kişi başına çay üretim alanı çok küçük, yani çayda büyük üretici pek yok. Çaykur'un verilerine göre çay cüzdanı sahibi yaklaşık 200 bin üreticinin %48'inin çay üretim alanı 2 ile 5 dekar, yani dönüm arasında. %20'si 1 ila 2 dekar, %23'ünün 5 ila 10 dekar arasında. Aynı verilere göre 500 metrekare alandan daha küçük çaylığı olan 1570 üretici bulunurken 100 dekar üzeri çay cüzdanı olan sadece bir üretici var. İl bazında ise çayın %63'ü Rize'de, %23'ü Trabzon'da, yaklaşık %10'u Artvin'de, %4'ü ise Giresun ve Ordu'da üretiliyor. Fındıkla birlikte Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan çay, sadece üreticisine değil, bölge esnafına, sanayicisine, çalışanlara ve yarattığı katma değer ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında kuru çay ihracatı bir önceki yıla göre %4.2 oranında artarak 4170 ton. İthalat ise bir önceki yıla göre %11.1 oranında artarak 21.920 ton olarak gerçekleşti. Çaykur 2020 yılında üreticiden 752 bin ton yaş çay alımı yaptı. Organik yaş çay alımı ise aynı yıl 35 bin ton oldu. Bir dekar alanda yaş çay verimi ortalama 1 tondur. Ortalama 100 kilo yaş çaydan ise 18 kilo kuru çay elde ediliyor. Yaş çayı işleyen Çaykur'un 46, özel sektörün 229 fabrikası var. 1985 yılına kadar devlet tekeli konumunda olan Çaykur'un pazar payı %95 seviyesindeydi. Devlet tekelinin kaldırılmasından sonra bu pay gerileyerek 2020 yılında %52'ye kadar düştü. Yılda 3 kez yaş çay hasadı yapan üretici öncelikle ürününü Çaykur'a vermek istiyor fakat hepsini veremiyor. Çünkü Çaykur yaş çay alımında kota uyguluyor. Her sene çay alım kampanyası başlamadan önce Çaykur üreticiden ne kadar çay alacağını yani kotayı da açıklıyor. Örneğin 2021 yılı için açıklanan kota dekar başına 600 kilo. Bunu da belli bir kontenjanla alıyor. 2021 yılı ilk sürgün çay hasadında üreticiler bu uygulama nedeniyle Çaykur'a büyük tepki gösterdi. Eylemler yapıldı. Üreticinin neden tepki gösterdiğini anlamak için üreticinin sesine kulak vermek gerekiyor. Çaykur'un alım kotası ve kontenjan uygulamasını çay üreticisi olan Altan Civelek kendisinden örnek vererek özetle şöyle dile getiriyor. Her sene Mayıs ayında devletimiz yaş çay alım fiyatını açıklar. Bu sene için bu fiyat 3.87 lira ve 13 kuruş. Destekleme ile birlikte toplam 4 lira oldu. Daha iyi anlatabilmek adına kendi üzerimden örneklemek istiyorum. Benim toplamda 3 dekar çaylık alanım var. Hemen hemen 3 ton yaş çaya tekabül eder. Çaykur diyor ki senden bu sene dekara 600 kilo yani toplamda 1800 kilo çay alırım. Kota dediğimiz uygulama budur. Benim bu seneki kotam 1800 kilo. Tabii iş kota ile kalmıyor. Bir de kontenjan uygulaması var. Yani benden günlük dekar başına alacağı çay miktarı. Çaykur 17 Mayıs 2021 itibarıyla çay alımına başlayacağını açıkladı. Kontenjan ilk gün dekar başına 100 kilo oldu. İkinci gün 50 kilo, üçüncü gün 30 kilo, dördüncü gün 20 kilo ve beşinci gün ise 15 kiloya düşürüldü. Benim ve benim gibi birçok üreticinin çayı henüz hasada gelmediği için ben ancak dördüncü gün toplamaya başlayabildim. Yani 3 ton çaydan sadece 60 kilo çay satabildim. Bütün bunların dışında Çaykur'da randevu sistemi mevcut. Ben haftanın 4 günü çay verebiliyorum. Bir haftada 60 kilodan 4 kere çay versem 240 kilo çay vermiş olurum. Bahçemdeki 3 ton çayın tamamını Çaykur almadığı gibi alabileceği 1800 kiloyu da satabilmem için bu hesaba göre 8 haftaya yani 2 aya ihtiyacım var. Çay yılda 3 kere hasat edilir. Ben çayımı 2 ayda toplamaya kalkışırsam dalında uzar, ağaca döner, kartlaşır ve suyunu çeker. Bu demektir ki siz çay yerine ot suyu içmiş olursunuz. En iyi çay 2,5 yapraklı çay filizinden olur. O filizleri de ağaca dönüşmeden toplayıp satabilmek için en fazla 8-10 gününüz var. Doğal olarak biz üreticiler çay hasadı başladıktan sonra bu süre içerisinde çayımızı toplayıp satmak zorundayız. Bu süreçte Çaykur bırakın elimizdeki tüm çayı almayı, verdiği kotayı bile kontenjan sebebiyle alamadığı için bizler özel fabrikalara mecbur bırakılmış oluyoruz. Özel fabrikalarda bu zorunluluğu bildikleri için hızlı bir şekilde çay fiyatını düşürerek elimizdeki çayı 1 lira hatta 1 lira 20 kuruş daha ucuza almaya çalışıyor. Çayın fiyatı 4 lira iken hemen hemen tüm özel şirketler 3 liraya çay alıyor. Vermek istemezsek keyfiniz bilir diyorlar. Vermezsek elimizde bahçemizde kalıyor. Şimdi tekrar hesabımıza dönelim. Ben tek başıma bir üreticiyim. Yaklaşık 3 ton çayı toplayabilmek için işçi yardımı almak zorundayım. Bu sene işçiler topladıkları kilo kadar ücret alıyor. Yani 1000 kilo için 1000 lira. Hesaplamalarıma göre bu sene 3 ton çayın 1 tonunu Çaykur'a, 2 tonunu da özel fabrikalara verebileceğim. Toplamda 3000 lira da işçilere vereceğim. Şimdi hesap yapalım. 3 ton çayın 1 tonunu Çaykur'a verdim, oradan 4000 lira alacağım. Geri kalan 2 tonu da kilosu 3 liradan olmak üzere özel sektöre verdim, oradan da 6000 lira alacağım. Toplamda aldığım çay bedeli destekleme primi dahil 10.000 lira. Bunun 3.000 lirasını işçiye, 1.150 lirasını Nisan ayında çaya vurduğumuz gübreye verdim. Çayımı bahçeden alım yerine götürebilmek için taşıyıcı araçlara da ortalama 150 lira verdim. İşçilerin yemek giderleri de 150 lira diyelim. Sonuç olarak elimde kalan para 5.550 lira olacak. Yani birkaç kendini bilmezin atıp tuttuğu gibi çayın kilosu 4 lira oldu. 3 ton çayı olan bir sürümde 12 bin lira kazanıyor iddiası yalan. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz diyoruz ki devletimiz her sene yaş çay fiyatını açıkladığı gün bir taban fiyat belirleyerek özel fabrikaların çay fiyatını bu kadar düşürmesine engel olsun. Örneğin %5'lik bir taban fiyat açıklaması özel firmaların çayı 4 liradan en fazla 3,80 kuruşa düşürebileceği anlamına gelir. Bunu da yapamıyorsa Çaykur fabrikalarının kapasitelerini artırarak üreticinin bahçesindeki tüm çayı kotasız alabilsin. O da olmuyorsa kontenjanı bu kadar erken düşürüp üreticiyi özellere mahkum etmesin. Kontenjan 30'un altına düşmemeli. Çay üretimi Doğu Karadeniz'in neredeyse tamamının geçim kaynağı olduğu için ciddi bir çay potansiyeli var. Bu çayın işlenmesini devlet tek başına yüklenemez. O halde özel fabrikalarla birlikte bu işe el atmalı, üretici mağdur edilmeden elindeki tüm çay alınıp işlenmelidir. Bunu vatandaşın çayının neredeyse yarısını gasp ederek değil, hakkıyla, adil bir şekilde yapmalıdır. Çay üreticisi Altan Civele'nin anlattıkları Türkiye'nin önemli zenginliklerinden birisi olan çayın üretimden tüketime kadar olan zincirde iyi yönetilemediğini gösteriyor. Çaykur sanki bilinçli olarak üreticiyi özel sektörün kucağına atıyor. Elbette bunda üreticilerin de sorumluluğu var. Çay üreticilerinin tamamı küçük aile çiftçisi. Yani birkaç dönümde üretim yapan küçük üreticiler, güçlerini birleştirerek güçlü bir kooperatif kurmaları ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Altan Civelek tek başına 3 ton çay ile Çaykur'un veya özel sektör fabrikasının kapısına gittiğinde onların her söylediğine uymak zorunda kalan güçsüz bir üretici. Ama kooperatif olarak diyelim ki 200 ortakla birlikte hareket ettiğinde 1000 ton çay ile Çaykur'un özel sektörün karşısında çok daha güçlü olur. Kendi yaş çay işleme tesisini kurar. Küçük üreticilerin ayakta kalma ve mücadele etmeleri için mutlaka örgütlenmeleri gerekir. Örgütlü bir yapı olursa çayın yetiştirilmesinden, hasadına, pazarlanmasından, marka oluşturmasına kadar her aşamada başarılı olur. 19. ayrımın sonu, sayfa 169.